Ayrım 32.
Bir tek dayısının o gece kim tarafından, niçin ve nasıl öldürüldüğünü öğrenmesi gerekiyordu şimdi. İçinde hala Mare ekibi korkunç olayın dışında tutabileceği umudu vardı. Bir gece önce yaşadıklarının bütünüyle yalan, sahte, aldatmaca, çirkin bir oyun olabileceğine inanmıyordu. Ne demişti? 2 milyar yıl önceki geçmiş yaşamlarında ayrılmalarına belki de bir ölüm neden olmuştu. İkisinden birinin ölümü. Bu yaşamda da olacak demekti bu. Ama hangisi kalacaktı geride? Mercan lokantasında küçük fasıl heyetinin keman çalan şarkıcısı Münir Nurettin'in moda şarkısını okuyordu. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Marek de mırıldanarak eşlik etmişti şarkıya. Türk saray müziğini dayınız sevdirdi bana demişti. Bir klasik müzik hastası olan dayısı. Bakışları müzik setinin bulunduğu köşeye çevrildi. Dayısının hemen hepsi klasik batı müziği plaklarından, CD'lerinden, müzik kasetlerinden oluşan koleksiyonu, duvarı kaplayan kütüphanenin bir rafını baştan başa dolduruyordu. Sadece birkaç tane Alaturka, bir iki halk müziği ve yalnızca bir tane arabesk müzik kaseti vardı. Nasıl da düşünememişti. Doğruydu Marek'in söylediği. Dayısı ona şifre şeklinde de olsa bir mesaj bırakmış olmalıydı. Dayısı klasik müzik meraklısıydı ama Alaturka müziğin klasikleşmiş parçalarını ve halk müziğini de severdi. Ama onun ne olursa olsun arabesk müzik dinleyebileceğine inanamazdı. Heyecanla yerinden kalktı. Titreyen elleriyle arabesk müzik kasetini yerinden çıkarıp teybe taktı, aygıtı çalıştırdı. Yanılmış mıydı yoksa? Teypten gözde bir arabesk şarkıcısının gümbür gümbür yükselen sesi duyuldu ilk anda. Düş kırıklığı içinde teybi kapatmak üzereydi ki şarkıcı birden sustu. Onun yerini dayısının sesi aldı. Sevgili yeğenim, bana çekmişsen eğer benim gibi bir adamın koleksiyonunda böyle rezil bir kasetin yeri olmadığını düşünür, ne olduğunu merak eder ve dinlersin. Bu kaseti çadır büfede çalışan küçük kız armağan etmişti bana. Bir mesaj yerleştirdiğim anlaşılmasın diye baş tarafını silmedim. Gerisini Marek ve sevgilisiyle bu akşam yaptığımız tartışmadan sonra senin için dolduruyorum. Marek ile sevgilisi o Nemrut felsefe taşının, o 100 bin suratlı billur kürenin bende olduğunu ve nasıl bir değer taşıdığını çok iyi biliyorlar. O kızıl saçlı adam onu benim elimden almak için cinayet bile işleyebilir. Bu gece ben uyuduktan sonra mutlaka geri gelecektir. Artık onu burada saklayamam. Vakit kalmadı artık. Oysa sen gelinceye kadar bekleyebileceğimi sanıyordum. İyi ki daha önce hazırlığımı yaptım. Birazdan kristal küreyi oraya götüreceğim. O pis kokulu çöp çukurunda kimse onu aramaz. Eğer sen geldiğinde ben ölmüş olursam ve sen bu kaseti dinlersen, bırak o sakladığım yerde kalsın. Bu sırrı saklayacağına güveniyorum. Eğer olmayacak bir rastlantıyla kristal küre senin eline geçerse, onu yok et. Sevgili dayın. 26. Singapur'daki sevgilisinin ayrılacakları sırada biraz da sitemle "Sen denizcisin, denizciler kavgacı olur. Bunu yanından eksik etme." diyerek eline tutuşturduğu Colt marka tabancayı her olasılığa karşı safarisinin cebine soktu. Billur küreyi siyah renkli bir çöp torbasına yerleştirdikten sonra aşağıya indi, dayısının araç ve gereçlerini sakladığı küçük dolaptan bir gün önce aldığı 2 kilo beyaz çimentoyla dayısının bir süre önce aynı amaçla kullandığı malayı, küçük su bidonunu bir büyük torbaya doldurdu, hepsini çarşı çantasına yükleyerek evden çıktı. Ne pahasına olursa olsun dayısının vasiyetini yerine getirecekti. Dünyanın geleceği buna bağlıydı. 2 milyar yıl önce yaşananlar yeniden yaşanmayacaktı. Yoktu kader diye bir şey. Şimdi o gece olanları biliyordu. Dayısı o tartışmanın ardından billur küreyi evde saklayamayacağını anlayarak teybe söylediği gibi sırtına pijama ceketini giyip öylece evden çıkmış, kızıl saçlı adam dönmeden önce görevini yerine getirmek için hızlı hızlı yürümüştü eski kazı yerindeki çöplüğe doğru. Büyük bir heyecan içindeydi. Ancak ilerleyen hastalığı nedeniyle bünyesi çok zayıflamıştı. O hızlı yürüyüşe ve heyecana kalbi dayanamamıştı. Çukurun başına geldiği sırada yakalamış olmalıydı enfarktüsünü. Geç kalmıştı. Kristal küreyi daha önce hazırlamış olduğu yuvaya kadar götüremeyeceğini anlayınca son anda çöp yığınlarının arasında kimsenin göremeyeceğini, bulamayacağını düşünerek çöplüğe fırlatıp atmıştı. Bir cinayet olasılığıyla boşuna yormuştu kafasını. Billur topu ele geçirmeden dayısını öldürmek kimsenin işine yaramazdı. Çünkü kızıl saçlı adam da Marek de onun nerede saklandığını bilmiyorlardı. Dayısı kanserdi ama ölümü kanserden olmamıştı. Bir kaza ya da cinayet de değildi bu. O çöplüğün kenarında kendi başına da benzer bir olay gelmiş olmasaydı dayısının çukura yuvarlanmasının gerçek nedenini anlayamayacaktı. Vücudundaki yaralar adli tabibin saptadığı gibi bıçak yarası değil domuzların diş yaralarıydı. Düştüğü yerden yardım çağıramamıştı çünkü daha düşmeden önce ölmüş olmalıydı. Öyle olmasa ne yapar eder yukarıya çekebilirlerdi kendisini. Carlos da bu yüzden yardım edememişti ona. Çünkü o kadar sevdiği efendisine kimse saldırmamıştı çukura yuvarlanmasından önce. Ciddi bir otopsi yapılabilmiş olsaydı gerçek ölüm nedeni herhalde ortaya çıkardı. Başından beri yanılmıştı kendisi de. Billur topun deprem sırasında yuvasından çıkıp çöplerin üstüne düştüğünü sanmıştı. Oysa top zaten çöplerin arasındaydı. Deprem sadece onun dağılan çöplerin arasından yukarıya, yüzeye çıkmasını sağlamıştı. Koltuğunun işlemeli sapını sıkı sıkı tutarak derin bir hüzün içinde çöp yığınının iğrenç kokusuna doğru yavaş yavaş yürüdü. Eski kazı çukurunun başına gelince durdu, çevresine bir göz attı, kimseyi göremedi. Hüküm vermekte acele mi etmişti acaba? Elindeki çarşı çantasını kenara bırakarak çömeldi, aşağıya baktı. Tahmin ettiği gibi küçük kızın cesedi çukurun dibindeydi. Gece billur topun taş mahfazasını getirtmek için yukarıya çıkmış ve Marek'le onun eve dönüşlerini izlemişti. Ancak orada onları izleyen bir başkası daha vardı. Kızıl saçlı adamdan başkası olamazdı bu. Kızın elinden mahfazayı almak istemiş, o direnince zorla almış ama artık çok şey bildiğini düşünerek onu öldürmüş, arabaya koyarak götürüp çöp çukuruna atmıştı. Arabayı yerine bırakırken daha önce ne şekilde park edildiğine dikkat etmemiş olmalıydı. Doğruldu. Bir çıtırtı işitir gibi oldu. Yakında bir yerden Carlos'un kesik kesik acıklı bir yakarışı andıran havlaması ulaştı kulaklarına. İçgüdüsel bir davranışla safarisinin cebine soktuğu koltu çıkardı. Aynı anda karşıdaki pelit ağacının gölgesinden sıyrılan kızıl saçlı adamla göz göze geldiler. Adam tabancasını ayağının dibinde diz çökmüş olan Marek'in ensesine dayamıştı. Öbür elinde tuttuğu parlak, daha önce hiç görmediği bir cins kayadan yapılmış, dört köşe kaldırım taşını andıran mahfazayı havaya kaldırarak kötü bir İngilizceyle ''Mahfaza bende'' diye aykırdı. ''Billur topla bir araya gelmezlerse ikisi de işe yaramaz. Anlaşalım. Parayı paylaşırız. Çok büyük para var bu işte. Aptallık etme. Yoksa sen de ölürsün.'' Sevgilin de ölür. Marek'in sarı saçları güneşte altın gibi parlıyordu. Koltuğunu doğrulttu. Marek elini havaya kaldırarak bir çığlık attı. Vur yapma diye bağırdı Türkçe olarak. Görmüyor musun? Bu adam deli. Seni seviyorum. Marek'i vurmadan adama ulaşamazdı. Gülmeye başladı o zaman. Koltuğun namlusunu ayak ucuna bıraktığı çantaya çevirdi. Kurşunların hepsini peşi peşine çantanın üstüne boşalttı. Kırılan ve parçalanan kristalin insan çığlığını andıran sesi ötelere, ağaçların tepelerine doğru yankılandı. Çok kısa süren bir sessizlik oldu. Sonra Marek'in bu kez Flamanca olarak yapma diye haykırdığını duydu. Aynı anda da susturuculu bir silahın yumuşacık bir fısıltıyı andıran sesi erişti kulaklarına. Tetiğin iki kez çekildiğini ayrımsayabildi sadece. Başını çevirmeye vakit bulamadan omzunda şiddetli bir yanma hissetti. Tökezledi. Ayağa kaydı. Elindeki tabancayı atarak tutunacak bir şeyler aradı çevresinde. Aşağıya küçük kızın cesedinin yanına yuvarlanmadan önce hıçkırır gibi domuzlar diyebildi sadece. Oran 3 Ocak 1997 Kitabın sonu 2 Mayıs 2007 Sayfa 304
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Korlar bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 2546 0212 417 19 25.